Beşinci ayrım, 26 hukukun temel kavramları sıra sizde 3 pek çok hukuk kuralı, açıkça belli bir değeri yansıtır. Alışkanlıklarımız ve söz konusu değerleri çoğunca zaten kabul ettiğimiz için bu durumu pek fark etmeyiz. Söz gelimi Türk hukukundaki evlilikle ilgili hali hazırdaki düzenlemeler, ayrı cinsler arasındaki tek eşli evliliği bir değer olarak sunar. Zira Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, evlilik ancak erkek ve kadın arasında gerçekleşebilir ve hali hazırda evli olan bir kişinin bir başkasıyla evlenmesi mümkün değildir. Yine mülkiyet hakkı anayasa, medeni kanun, borçlar kanunu gibi kanunlar tarafından güvence altına alınır ve korunurken, ceza kanunu da bir başkasının malını almayı ceza yaptırımına bağlar. Böylece özel mülkiyet, bir değer olarak kabul edilmiş olur. Belirtildiği üzere, eğer toplumun büyük bir kısmı bu değerleri zaten kabul etmiş ise devletin hukukun bir değere yaslandığı fark edilmeyebilir. Ancak eşcinsel bir çift evlenmek ister veya özel mülkiyeti kabul etmeyen birisi bir başkasının mülkiyetinde hak iddia ederse o zaman bu değer açıkça ortaya çıkar ve devletin zor kullanma gücünün kullanılması dahi söz konusu olabilir. Yararlanan kaynaklar RAL ve 2010 Hukuk ve Hukuk Bilimi üzerine İstanbul 12 Levha Yayıncılık RAL ve 2011 Tek ve Bağımsız Hukuk İstanbul Beta Basım Yayım Dağıtım Aydın U 2011 Temel Hukuk Dersleri Eskişehir Nisan Kitabevi Aybay A Aybay R 2003 Hukuka Giriş İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Gözer K 2009 Hukuka Giriş Bursa Ekin Basım Yayın Dağıtım Homer S Hunt T.C. ve Okolm, D. 2003, Felsefeye Çağrı, İstanbul, İmge Kitabevi, Özcan, M.T. 2011, Hukuk Sosyolojisine Giriş, İstanbul, 12 Levha Yayıncılık, Özlem, D. 2004, Etik, Ahlak Felsefesi, İstanbul, İnkılap Kitabevi, Pieper, A. 1999, Etiğe Giriş, Çev, V. Atayman, G. Sezer, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. Hukukun temel kavramları, amaçlar, M, Z bu üniteyi tamamladıktan sonra, A, hukukun kaynaklarını tanımlayabilecek, hukukun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde izlenecek ilkeleri açıklayabilecek, hakimin hukukun uygulanmasındaki rolünü betimleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar kavramlar anayasa, uluslararası anlaşma kanun, normlar hiyerarşisi yönetmelik, yorum tüzük, takdir kanun hükmünde kararname, yürürlük içindekiler, hukukun temel kavramları, hukukun uygulanması, hukukun uygulanması, hukukun kaynakları yer ve kişi bakımından uygulanma, zaman bakımından uygulanma, hukuk kurallarının çatışması, hukukun yorumlanması, hakimin takdir yetkisi ve hukuk yaratması, hukukun uygulanması, hukukun uygulanması. Hukukun uygulanması yargı örgütünü oluşturan yargı organlarının kararlarına gerekçe ve dayanak yapacakları hukuk kurallarını kullanmaları anlamına gelir. Hukuk kurallarının yargı organları tarafından kararlara dayanak yapılması yanında hukukun uygulanması başka bir anlam daha taşır. Öncelikle devlet, yani kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken hukuk kurallarından yetki alırlar ve ancak hukuk kurallarının çizdiği sınırlar içerisinde eylemde bulunabilirler. Bunun yanında kamu görevlilerine verilen görevde zaten hukukun öngördüğü düzenin kurulması ve devam ettirilmesidir. Demek ki, hukuk kurallarının uygulanmasında en büyük rol kamu görevlilerine aittir. Üstelik, birinci ünitede gördüğümüz gibi yaptırımlar sadece yargı organları tarafından değil, idari makamlar tarafından da uygulanabilir. Dolayısıyla hukukun uygulanması başlığı altında incelenecek konular sadece yargı organlarının faaliyetleri ile değil, bütün kamu görevlileri ile ilgilidir. Ne var ki hukuk devletinin gereği olarak birkaç istisna dışında, idarenin bütün eylemleri yargı tarafından denetlenebildiğinden ve idare de yargının kararlarına uymak zorunda olduğundan, hukukun uygulanması sorunu yine ve asli olarak yargılama sorunu haline dönüşmektedir. Yargı organları, bakmakta oldukları davalarda kararlarını hukuka dayandırmalıdırlar. Bu gerekliliğin yerine getirilebilmesi için yanıtlanması gereken ilk soru, bu davada uygulanacak hukuk kuralları nedir sorusudur. Yargı organı kararını savunurken X kararını verdim çünkü Y hukuk kuralı böyle gerektiriyor diyebilmelidir. İşte uygulanacak hukuk kuralının hukuk sistemine ait bir hukuk kuralı olup olmadığının belirlenmesine yönelik belirleme hukukun kaynakları başlığı altında incelenir. Biz de bu ünitede ilk olarak bu konuya eğileceğiz. Bir kuralın hukuk sistemine ait olması zorunlu olarak uygulanacağı anlamına gelmez. Hukuk kurallarının uygulanabilir hale gelmesi için gerekli bazı şartlar vardır ki bunlara zaman bakımından uygulanabilirlik veya yürürlük koşulları adı verilir. Hukukun kaynakları konusunun arkasından, hukukun zaman bakımından uygulanmasını ele alacağız. Hukuk kurallarının uygulanmasında karşılaşılan bir sorun, kuralların sayı ve çeşit fazlalığından kaynaklanır. Devasa bir örgüt olan devlet hukuk zaman içerisinde pek çok kural yaratırken bunlar zaman zaman birbirleriyle çatışabilir. Yani aynı konuyu farklı şekillerde hükme bağlayabilir. Bu durumun çözülmesinde izlenen ilkeler, ünitemizin bir sonraki konusunu oluşturuyor. Yargılama ve yaptırımların hayata geçirilmesi, geniş anlamıyla hukukun uygulanmasıdır. 30 hukukun temel kavramları bu ünitede son olarak. 3 ayrı başlık altında, hukukun uygulanmasında bizzat hakimlerin oynadığı rolü ele alacağız. Hakimin hukuk uygulamasındaki belirleyici rol ilk olarak hukukun yorumlanmasında ortaya çıkar. Hukuk kurallarıyla ilişkisi kolaylıkla kurulamayan durumlarda yahut uygulama sırasında kurallara kolaylıkla anlam verilemediğinde hakim kuralları yorumlayarak kurucu bir rol üstlenir. Bunun yanında hukuk kuralları açıkça bazı konuları sonuca bağlamamış olabilir. Bu durumda da hakimin bir şekilde karar vermesi gerekir. Bu durumda hakimin hukuk yarattığından bahsedilir. Nihayet hukuk bazı durumlarda hakime takdir yetkisini kullanma yetkisi verilmiştir. Bu üç durumu ünitenin sonunda ele alacağız. Yargı organları, görevleri itibarıyla kararlarını hukuka dayandırırlar. Hukukun kaynakları yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı kararlarına gerekçe olabilen her şeyin bir hukuk kaynağı olabileceğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte hukukun bazı kaynakları vazgeçilmez ve zorunlu niteliktedir. Yargı organlarının bu kaynakları ihmal etmesi bizatihi hukuka aykırılık oluşturur. Söz konusu kaynakları asli kaynaklar başlığı altında ele alacağız. Bunun yanında yargı kararları oluşturulurken bazı kaynaklar yardımcı niteliktedir. Bağlayıcı olmadıkları gibi kararlara gerekçe yapılmamaları mümkündür. Bu kaynakları ise tali kaynaklar başlığı altında inceleyeceğiz. Hukukun kaynakları asli kaynaklar, tali kaynaklar, yazılı hukuk kuralları, yazılı olmayan kurallar, yargı kararları, bilimsel görüşler, asli kaynaklar, hukuk kuralları, hukuk kuralları, zaman zaman hukuk, kanun ya da mevzuat olarak da isimlendirilen devlet tarafından çıkarılmış tüm kuralları kapsar. Günlük hayatta sıklıkla bahis konusu edilen hukuk kuralları, hiç şüphesiz ki kanunlardır. Ancak kanunlar yanında, farklı isimlerdeki çeşitli hukuk kuralları da hukukun işleyişinin önemli unsurları arasında yer alırlar. Tablo 2.1 Normlar Hiyerarşisi 2. Ünite, hukukun uygulanması 31 hukuk kurallarının çeşitliliği, düzensizlik ve dağınıklık anlamına gelmez. Bilakis, çeşitli hukuk kuralları, yaratılış biçimleri açısından belli bir hiyerarşik düzen içerisinde yer alırlar. Öncelikle bu hiyerarşiyi bir şema halinde görelim. Hukuk kurallarını böyle bir hiyerarşi içinde sunmak, söz konusu kuralların bazılarının daha önemli olduğunu iddia etmek değildir. Ancak kuralların oluşumu açısından altta kalan kurallar, üsttekilere büyük ölçüde bağımlıdırlar. Bunun anlamı şudur. Bir yönetmeliğin varlığı, kendinden daha yukarıdaki yasa ve tüzüklere bağlıdır. kanun veya tüzükten yetki alınmaksızın yönetmelik çıkarmak mümkün değildir. Üstelik, ilkesel olarak altta kalan kurallar, üstteki kurallarla uyumlu olmalıdır. Bu durum, idare mahkemelerine yönetmelikleri kanuna veya tüzüğe aykırılıkları nedeniyle iptal etme ödev ve yetkisi vermektedir. Aynı şekilde, bir kanun da Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilebilecektir. Bununla birlikte, hukukun gereklerini yapmakla yükümlü devlet görevlileri, uygulamak durumunda oldukları bir tüzük veya yönetmeliği, bu tüzük veya yönetmeliğin daha üstteki kurallarla uyumluluğuna bakmaksızın uygulamak durumunda kalırlar. Aşağıda normlar hiyerarşisi tablosunda yer alan hukuk kurallarını, yapılış usullerini, birbirleriyle ilişkilerini ve yargısal denetime tabi oluşları çerçevesinde tanıyacağız. Tek tek kuralları incelemeye geçmeden önce belirtilmesi gereken iki nokta bulunuyor. Birinci nokta, temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmalar ile ilgili. Tablomuzda temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmalar anayasa ile kanun arasında bulunuyorsa da aşağıdaki anlatım düzeni içerisinde temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmaları normal uluslararası antlaşmalarla birlikte ele alacak. Hiyerarşideki yerine ilişkin açıklamayı da bu kısımda yapacağımız. Belirtmemiz gereken ikinci nokta, yazılı hukuk kurallarının tablomuza yer alan ve aşağıda sayacaklarımızla sınırlı olmadığı, tanıyacağımız kurallar, hukuk sistemi içerisinde en çok karşılaşılan ve ilgilendikleri konuları düzenleme yetkileri açısından daha önemli kabul edilenlerdir. Ancak idare, kanunlardan aldığı yetki çerçevesinde kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin somut durumlarda nasıl uygulanacağına dair farklı adlar alabilen çeşitli kurallar çıkarabilmektedir. Anayasa devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenler. Tezic 1991 6. Bütün bir hukuk sistemi anayasaya dayanır. Bunun nedeni, her türlü hukuki düzenleme ve örgütlenmenin anayasaya bağlanabilme gerekliliğidir. Örneğin, meclisin kurulması ve çalışması, yasaların nasıl yapılacağı, yasaların yapmasında hangi ilkelerin söz konusu olduğu, hükümetin kuruluşu ve çalışması, mahkemelerin kuruluşu, temel çalışma ilkeleri ve daha birçok konu, kaynağını anayasada bulur. Hukuk sisteminin iskeletini oluşturması yanında anayasa, bütün bir devlet teşkilatının temel kuruluşunu sağlar. Bu şekliyle de ekonomi, eğitim, siyaset, çalışma ve benzeri gibi konularda anayasayla düzenlenmiş olur. Anayasaya hakim olan düşüncenin etkisi olarak anayasa bazen devlet yetkilerinin kötüye kullanılmasını engellemek üzere devleti dizginleyen bir güç olabilirken bazen de düzenlediği konulardan başka türlü davranılmasını istemeyen sınırlayıcı güç olabilmektedir. Şu anda geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982 tarihlidir. 1982 Anayasası, ağırlıklı olarak bürokratların oluşturduğu danışma meclisinin çalışmasıyla oluşturulmuş. Ancak nihai düzenlemeler yönetime el koyan askerlerin bulunduğu Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılmıştır. Konseyin tutumu sonucunda, 1982 hukuki düzenlemeler ve örgütlenmeler uca anayasaya kadar giden bir varlık zincirinde yer alırlar. Anayasa bazen devleti düzenleyen, bazen dizginleyen, bazen de sınırlayan bir güçtür. 32 Hukukun temel kavramları anayasal düzendeki köklü değişiklikleri olağanüstü durumlarda rastlanır. Toplantı yeter sayısı, toplantının başlayabilmesi için bulunması gereken asgari üye sayısıdır. Karar yeter sayısı ise, karar verilebilmesi için gerekli asgari oy sayısıdır. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için en az 184 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir. Anayasası, değiştirilmesi açısından 1961 Anayasasından daha katı, otorite-hürriyet dengesi açısından daha otoriter bir içerik kazanmıştır. Yürütme organı, özellikle de Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları aşmaya yönelmiş çözümler getirilmiştir. Buna karşın siyasal faaliyet alanı oldukça daraltılmıştır. Ancak 1982 Anayasası'nın çağdaş Batı demokrasilerinden uzaklaşma anlamına gelen bazı hükümleri, 1995 ve 2001 yıllarında yapılan kapsamlı ve önemli değişikliklerle kaldırılmış veya değiştirilmiştir. Devletin temel yapısını belirlemesi açısından anayasanın ortadan kaldırılması ve tamamen yeni bir anayasanın yapılarak yürürlüğe konması sık karşılaşılan bir durum değildir. Böyle köklü değişiklikler genellikle olağanüstü hallerde gerçekleşir. Nitekim Türk Anayasa tarihine bakıldığında, 1921 ve 1924 anayasalarının yeni bir devletin kuruluşuna denk gelmesi, 1961 ve 1982 anayasalarının ise ordu müdahalesi sonrasında yapıldığı göze çarpmaktadır. Anayasal düzenin doğası itibarıyla böyle bir köklü değişikliğin usulü anayasada yer almaz. Ancak anayasada değişiklik yapmak her zaman mümkündür. Anayasa değişiklikleri meclis tarafından yapılır. Meclisin anayasa değişikliği yapma usulü, anayasanın sistem içerisindeki yerini de belirler. Bu usul açısından anayasalar sert ve yumuşak anayasalar olarak ikiye ayrılır. Yumuşak anayasalar, olağan kanunların yapılma usulüne, özellikle de toplantı ve karar yeter sayılarına tabidir. Bu nedenle meclis çoğunluğunu ele geçirenler tarafından kolaylıkla değiştirilebilirler. Sert anayasalar söz konusu olduğunda ise anayasa değişikliği usulü, kanunların yapılması usulüne oranla daha sıkı koşullara bağlanır. Böylece meclisteki basit çoğunluğu, yani meclis üye tam sayısının yarısından bir fazlasını ele geçirmiş herhangi bir partinin veya koalisyonun anayasayı değiştirmesine izin verilmez. Değişikliğin gerçekleşmesi için çok daha fazla meclis üyesinin olumlu oy vermesi gerekir. Türk Anayasası sert bir anayasadır. Zira anayasa değişikliği süreci, ayrıntılarını aşağıda göreceğimiz kanun yapımı sürecinden daha sıkı koşullara bağlanmıştır. Bunun nedeni, devletin temel yapısına dair değişikliklerin, daha fazla milletvekili ile dolayısıyla daha fazla seçmenin iradesinin yansımasıyla kabul edilmesi isteğidir. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için, meclis üye tam sayısının en az 1/3, yani şu andaki anayasaya göre 184 milletvekili tarafından yazılı bir teklifte bulunması gerekir. Bu teklif üzerinde ayrıntıları TBMM iç tüzüğünce belirlenen usul çerçevesinde iki defa görüşme yapılır. Bu görüşmelerde milletvekilleri teklif üzerindeki görüşlerini sunarlar. Ancak bu görüşmeler arasında iki tam gün bulunması gerekir. Bu düzenlemenin amacı, milletvekillerine değişiklik üzerinde düşünme süresi tanımaktır. Teklif gizli oy usulü ile oylanır. Teklifin kabul edilebilmesi için üye tam sayısının en az 1/5'ünün, yani 330 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekir. Kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Cumhurbaşkanı kabul oyunun sayısına göre değişikliği onaylayabilir, halk oyuna sunabilir yahut yeniden görüşülmek üzere değişikliği meclise iade edebilir. Kabul sayısı üye tam sayısının 1/5 ile 2/3'ü 367 arasında, 333-366 ise Cumhurbaşkanı değişikliği onaylayamaz. Ya halk oylamasına sunar yahut yeniden görüşülmek üzere meclise iade eder. 2/3, 367 veya daha fazla milletvekili değişikliği kabul etmiş ise, Cumhurbaşkanı değişikliği onaylayabileceği gibi, isterse halk oylamasına sunabilir yahut yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Her iki durumda da meclise iade edilmiş değişiklik meclis tarafından aynen kabul edildiği takdirde aynen kabul oyu kullanan milletvekili sayısına göre Cumhurbaşkanı halk oylamasını sunabilir yahut onaylayabilir. Ama tekrar iade edemez. Aynen kabulün 1/5 ile 2/3 arasındaki sayıda milletvekili tarafından gerçekleştirilmesi durumunda. 2. Ünite hukukun uygulanması 33 Cumhurbaşkanı değişikliği halk oylamasına sunmak zorundadır. Üye tam sayısının 2/3 fazlası 367 ve üzeri milletvekilinin kabulü durumunda ise Cumhurbaşkanı değişikliği onaylayabileceği gibi halk oylamasına da sunabilir. anayasada değişiklik yapılması süreci anayasada değişiklik teklifi en az 184 milletvekili genel kurul ilk görüşme 330 milletvekilinden asret 333-66 milletvekili kabul cumhurbaşkanı iade yeniden kabul için en az halk oyu 367 milletvekili onay halk oyu aşağıda göreceğimiz üzere kanun hükmünde kararname tüzük yönetmelik ve de hukuk kuralları hakkında çeşitli yargı organlarında iptal davası açılabilmektedir. Böyle bir davanın iki nedeni bulunabilir. Hukuk kuralı ya öngörülmüş usule aykırı olarak, örneğin usul şartları yerine getirilmeden veya yetkisiz bir makam tarafından çıkarılmıştır. Yahut da normlar hiyerarşisinde kendisinden daha üstte olan ve uyumlu olması gereken bir hukuk kuralıyla çatışma halindedir. Yargı organları eğer birincisine ilişkin bir denetleme yapıyorsa şekli denetimden, ikincisine ilişkin bir denetleme yapıyorlarsa maddi denetlemeden içerik denetlemesi bahsedilir. Anayasa hükümlerinin herhangi bir yargı organı tarafından maddi denetlemeye tabi tutulması mümkün değildir. Zira diğer hukuk kuralları söz konusu olduğunda, daha üstteki bir hukuk kuralına aykırılık değerlendirme konusu yapılmaktadır. Ancak anayasa diğer hukuk kurallarının üstünde olduğu ve kendi üstünde başka bir hukuk kuralı bulunmadığı için maddi denetleme yapılması olanaklı değildir. Dolayısıyla anayasa değişiklikleri de içerikleri bakımından denetlenememektedir. Bununla birlikte anayasada yapılan bir değişiklik şekil açısından denetlenebilmektedir. Bu durumda yetkili yargı organı Anayasa Mahkemesi'dir. Şekil açısından 34 hukukun temel kavramları yasama organı. Devletin 3 temel erki olan yasama, yürütme ve yargıdan yasama erkini kullanan kurum. Türk hukukunda yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Denetlemenin ise yine anayasada yer alan sınırları vardır. Başka bir deyişle Anayasa Mahkemesi bütün şekli aykırılıkları denetleyemez. Bu çerçevede ancak teklif ve oylama çoğunluğu ile ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı denetleme konusu yapılabilmektedir. Şekil bakımından denetleme için Anayasa Mahkemesi'nden talepte bulunma yetkisi Cumhurbaşkanı'na ve TBMM üyelerinin 5'te 1'ine 110 milletvekili aittir. Kanun yasama organı tarafından kanun ya da yasa ismiyle yapılan hukuk kurallarıdır. Kanunlar, anayasa ve TBMM iç tüzüğü ile belirlenen usul çerçevesinde yapılırlar. Mevcut bir kanunda değişiklik yapılması için yine bir kanun çıkarılır. Anayasanın yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Hükmü çerçevesinde TBMM yasama konusundaki tek yetkili organdır. Kanunların en önemli özellikleri, ilgilendirdikleri kişiler açısından genel, zaman açısından ise sürekli olmalarıdır. Genellik, kanunların belirli kişi veya kişilere ilişkin olmamasıdır. Ancak kanunların genelliğinden, istisnasız herkesi kapsamasını da anlamamak gerekir. Zira çoğunca kanunlar ve diğer hukuk kuralları, belli özellikleri taşıyan kişiler hakkında yapılırlar. Mesela, devlet memurları kanunu adı üzerinde sadece devlet memurlarıyla ilgilidir. Genellikten kasıt, belli bir devlet memuruyla değil, devlet memurluğu sıfatını taşıyan kişilerin hepsiyle ilgili olmaktır. Bununla birlikte, usulünce çıkarılmış bir kanunun belli bir kişiyle ilgili olması, onun kanun olarak kabul edilmesine etkilemeyecek. Bununla birlikte, sadece o kişi hakkında hüküm doğuracaktır. Süreklilik ise kanunların belli bir an için değil, yürürlükte oldukları sürece uygulanabilir olması anlamına gelir. Belli bir tarihte yapılmış olan kanun, kanunda yürürlükten kalkma tarihi belirtilmediği ve başka bir yasa ile kaldırılmadığı veya değiştirilmediği sürece uygulanabilme özelliğine sahiptir. Ancak tek bir kişi veya durumla ilgili olarak çıkarılan bir kanun, yürürlükte olsa bile, fiili olarak sürekli uygulanabilme özelliğini yitirecek. Bununla birlikte, kanun olma özelliği ortadan kalkmayacaktır. Demek ki, genellik ve özellik, kanunların genel itibarıyla ve ilkesel olarak taşıdıkları özelliklerdir. bu özelliklerin bulunmaması, usulüne göre yapılmış bir kanunu kanun olmaktan çıkarmaz. Kanun yapmaya yetkili tek organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mevcut anayasaya göre TBMM, 5 yıllık süre için seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Kanun yapımı süreci, kanuna ilişkin bir önerinin meclise sunulmasıyla başlar. Bu öneri, ya belli sayıdaki milletvekilinin hazırladığı bir tekliftir, kanun teklifi yahut hükümetin Bakanlar Kurulu hazırladığı bir tasarıdır, kanun tasarısı, teklif veya tasarı meclis başkanlığına sunulur. Meclis Başkanlığı, söz konusu teklif veya tasarıyı ilgili komisyonlara havale eder. Komisyonlar, milletvekillerinden oluşur. Komisyondaki milletvekillerinin siyasi partilere göre dağılımı, mecliste grubu bulunan yani en az 20 milletvekiline sahip siyasi partilerin milletvekili sayılarıyla orantılı olarak belirlenir. Teklif veya tasarı, komisyonda yapılan tartışmalar sonunda aldığı şekliyle meclise sunulur. Meclise sunulan teklif veya tasarı, milletvekillerince görüşülerek oylanır ve kabul veya reddedilir. Bir kanun teklif veya tasarısının mecliste görüşmeye başlanabilmesi için en az 184 milletvekilinin toplantıya katılmış olması gerekir. Teklif veya tasarının kabul edilebilmesi için ise toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu, yani yarıdan bir fazlası kabul yönünde oy kullanmalıdır. Bununla birlikte kabul oyu, hiçbir şekilde 139'dan anayasadaki ifadesiyle, üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. Kabul edilen teklif veya tasarı, kanun ismini alır. 5. ayrımın sonu.